Ayrım 2. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gripcheva. Sayfa 25. 3. Bölüm. BKP ve Komsomol'un sınırları genişleyip güçlendiği, işçilerin gönlünü kazanmak ve geniş halk yığınlarını yeni sınıf kavgasına çağırarak etkinleştirmek gerektiği o günlerde illegal basın gereksinimi büyük bir önem kazanmıştı. 1932'nin Eylül sonlarında BKP Partisi Komitesinin teknik yönetimini partinin Plovdiv İl Komitesi Sekreteri Andrei Yurikov üstlenmişti. Sofya'da illegal bir basın evi kurulması görevini Merkez Komitesi ona havale etmişti. Andrei Yurikov elverişli bir yer bulunup donatılması işiyle Hristo Komitov'u Zahari görevlendirdi. Epeyce dolaşıp aradıktan sonra, sorup soruşturduktan sonra Komitov, Podolensko-Platnişte semtinde Krishilikov adında birisinin Yulastesov sokağındaki evine kiracı arandığını öğrendi. Burası amaca uygun bir yer gibi görünüyordu. Kiraya verilen oda ev sahibinin evinden 15 metre uzakta bulunuyordu. Üstelik odadan başka mahzeni de vardı. Komitov ev sahibinin kimliğini, kişiliğini inceleyip öğrendikten ve merkez komitesine danıştıktan sonra harekete geçti. Epeyce bakımsız, harap bir evdi. Komitov kendi hesabına onarım yapmayı önerdi. Bu tür bir pazarlıktan hoşnut kalan ev sahibi kiracının önerdiği koşulları kabul etti. Krishilikov kentin merkezinde çalışıyor, bütün gün evde bulunmadığı için yeni kiracının nasıl onarım yaptığını görmüyordu. Komitov merdivenin beton sahanlığı altında bir yeraltı sığınağı kazdırmış, kimsenin gözüne çarpmadan oraya bir baskı makinesiyle gerekli bütün donanımı yerleştirmişti. Andrei Yurikov'un gelip evi görmesinden, odayı durumu incelemesinden ve Komitov'a daha bir takım tadilat yapılmasını önermesinden sonra her şey hazır olunca deneyimli bir mürettip aramaya geçilmişti. Sofya Parti Örgütü bu görevi de Nesso Garvanski'ye yükledi. Garvanski şunları yazıyor. 1932'nin Kasım'ında Boris Milev, o gün partinin illegal basım evi için tecrübeli bir işçi bulmamı rica etti. Benim aklıma Mitko geldi ama yalnız RMS üyesiydi. Üstelik harekette çok yeniydi. Garvanski, Dimitra illegal örgütün çalışmalarındaki özellikleri anlatmış, partinin güvenilecek bir basım işçisine gereksinim duyduğunu söylemiş. Ama bu işin korkulu yanları var, güçlükleri var, peşini bırakmayacak, her saat, her dakika adım adım seni izleyecek. Başarısızlık filan olursa polis önünde takınılacak tutumu bilmek var. Tüm bunlar üzerinde uzun uzun konuşmuşlar. Dimitr parti görevini ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye hazır. Bu sorumluluk gerektiren korkulu görevi sevinerek kabul etmiş. Nesso Garvanski'nin seçimini Andrei Yurikov da onaylamış. Bir ay süren ön hazırlıklardan sonra çalıştığı yerdeki işini bırakarak şusunu busunu toplayıp soğuk bir güz gecesi Nesso Garvanski'nin peşine düşen Dimitr böylece düzene karşı yeraltı çalışmalarının yoluna koyulmuş oldu. Sofya hapishanesinin yakınlarındaki bir yerde onları Komsomol'un merkez komitesi sekreteri Slavço bekliyordu. Nesso Dimitr'ı Slavço'nun yanına bıraktı. Slavço onu alıp Andrei Yurikov ile Genco Penchev'in Kirço yanına götürdü. Daha o gece Podolensku Platchne'ye gittiler. Yurikov Dimitr'a yeraltı sığınağını göstererek Hristo Komitov ile Genco Penchev ile birlikte burada yatıp kalkacaklarını, burada çalışacaklarını anlattı. Dimitr Gripchev'in notlarından şunları okuyoruz. Yeraltı sığınağı odası kapısının önünde çimento ile tuğladan yapılmıştı. Tavanı ve üç duvarı çimentoydu. Dördüncü duvar tuğla. 4-5 basamak bir merdivenden iniliyordu. Kapısı önündeki kitap dolabı ile örtülüydü. Soğuk beton döşeme ince tahtalarla kaplıydı. İçeri güneş ışığı girmiyordu. İki gaz lambası kullanıyorduk. Basım makinemiz küçük bir Amerikan makinesi, tekerlekli dört ayak üzerinde duvar boyunca yerleştirilmişti. Elle çalıştırılıyordu. Daha ertesi gün basım evinde hummalı çalışmalar başlamış, Gripchev'in çizdiği taslak üzerine Hristo Komitov çimento sahanlığı yapılırken kullanılan kofraj tahtalarından bir dizgi kasası yapmış. Penchev ile Gripchev basım makinesinin yerleştirileceği tahta tabanı yapmaya koyulmuşlar. Bu işler bitince ilk basılacak yazının müsveddeleri gelmiş. Ve artık Çervena Zname gazetesinin yayına başlanacakmış. Dimitr harfleri dizgi kasasına yerleştirdikten sonra hemen işe başlamış. İlk sayfanın yazılarını dizmeye başladığı sırada Andrei Yurikov basım evine yeni bir işçi getirmiş. Bay Andrei illegalmiş, kimmiş, nasıl bir adammış, hakkında kimse bir şey bilmiyormuş. Her şey hazır, ilk denemeler başlayacak. İşin en ilginç yanı bu. Hepsi mahzene inmişler. Basım işlerinde en yetkili bir kişi sayılan Dmitri Gripchev mesleğinin sırlarını açıklayacak. Açıklayacak ama ilk provalar başarısız çıkmış. Ak kağıt üzerinde sayfaların yalnızca alt taraftaki sol köşeleri beliriyormuş. Ne kadar uğraşmışlarsa da sonuç yok. Durum aynıymış. Denemeler gece yarısına kadar sürmüş. Bir yandan nem, bir yandan soğuk gençlerin iliklerine kadar işlemiş. Dirençleri gece yarısından sonra da kesilmemiş. Ama başarısızlığın nedenini bir türlü anlayamıyorlarmış. Makineye güvensizlikle bakmaya başlamışlar. Makinenin parçalarını takarken bir yerini yanlış mı taktık acaba diye düşünmüşler bir ara. Sökmüşler yeniden. Parçaları yeniden takarken yanlış meydana çıkmış. Makinenin topuzu ters konmuşmuş meğer. Gerektiği gibi takılınca sayfalar temiz çıkmaya başlamış. Çocuk gibi sevinmişler. Gizli basım evi normal çalışmalarına başlamış. Sabah olurken hepsi uykuya yatmış. Prodoensko Platnişke semtindeki ilk illegal basım evinin ilk yayını Çerveno Zname gazetesinin ikinci sayısı oluyor. Yıl 1932. Genç basımcılar daha gazeteyi dizdikleri sırada partinin çağrılarını geniş halk kitlelerine ileten bu illegal basım evine BKP Merkez Komitesi Sekreteri devrimci Nikola Koferciviev'in Saşo adını vermeyi düşünüyorlar. Böylece ilk illegal parti basım evinin adı Saşo Koferciyev oluyor. Evet, nemli ve soğuk bir beton mahzene kapanan üç ateşli genç böyle başlıyorlar partinin mesajlarını bütün ülkeye iletmeye. Dimitri yorulmak bilmeden çalışıyormuş. Uğruna ateşe girmeye hazır olduğu bir gerçeği ak kağıt üzerine basıyor olmanın mutluluğuyla. Partinin sözü artık onun kendi sözü, ülküleri yüreğinde yer yapıyor. Partinin umutları onun kendi umutları haline dönüşüyor. Bununla birlikte çalışmaları insanlık dışı koşullar içinde geçiyormuş. Dar mahzenin nemi gün be gün emiyormuş gençlerin gücünü. Dışarı çok seyrek çıkabiliyorlarmış, yalnız istisnai hallerde. Temiz hava en büyük lüksmüş onlar için. Dimitri yıllar sonra üç kişi çalışıyorduk diye anımsayacaktı. Ben harfleri diziyordum, Bay Andrei makineyi çeviriyor, genç o da ona yardım ediyordu. Gündüzün oluşan buhardan duvarlarda 1 santimetre kalınlığında buz meydana geliyordu. Buzu vücutlarımızın sıcaklığıyla eritmeye çalışıyorduk. Ama bir gün aklımıza dışarıdan kömür koru getirmek geldi. Demir ya da tenekeden kabımız olmadığı için kimi geceler lazımlık yerine kullandığımız küpün içine koyuyorduk. Hela avludaydı. Her zaman çıkamıyorduk. Kömür közü dolu küpü mahzene ilk indirdiğimizde duyduğumuz ilk koku idrar kokusu olmuştu. Yanan kömür közleri içine bir demir parçası atmış da olsak odanın içinde oksijen tükenmeye başlamıştı. Arkadaşlarımın rahatsızlanmaya başladıklarını görüyordum. Aslında ben en az hareket ettiğim için durumum en iyiydi. Saat 9 sırasında dışarıya temiz havaya çıkmalarını önerdim. Sapsarı kesilmişlerdi ama asla yakınmıyorlardı. Gençlik onurları buna izin vermiyordu. Kendilerini zayıf gösteremezlerdi. Saşo, koferci ve basım evi varlığını yalnız 4 ay sürdürebilmiş. Bu süre içinde yönerge, BKP, MK örgütsel bülteni sayı 32, Komünist Enternasyonel 12. Genel Toplantısı kararları gibi broşürler basılıyor. Aslında bunlar büyük tirajda çıkacak broşürler ama baskı makinesinin olanakları o denli sınırlı ki, yeni illegal yayınların belirmesi düşmanı telaşa düşürmüş. Polis müdürlüğü ayağa kalkmış. O zamanki güvenlik örgütü başkanı Geşev, illegal basım evinin bulunup yok edilmesi için olağanüstü çabalar harcamış. Podensko, Pletnişe'yi saran çember daraldıkça daralıyormuş. Parti Merkez Komitesi, Geşev ajanlarının o yörede iz peşinde olduklarını öğrenmiş ve Saşo, Koferci ve basım evinin çalışmalarını geçici bir süre için durdurmayı kararlaştırmış. Dimitri Gripchev ile Genco Pencheve'de Plovdiv'e gitme önerisinde bulunulmuş. Orada onları bir başka basım evi bekliyormuş. 20 Şubat 1933 günü Dimitri Plovdiv'e varmış. Ne var ki işi rast gitmemiş orada. saptanan yere bir iki kez gittiği halde Plovdiv'li arkadaşlarla irtibat sağlayamamış. Bu durumda gizlilik kurallarına ters düşen bir harekette bulunarak otelde kalmayı, kendi başına görüşme sağlamayı denemek istemiş. Neden sonra bunun tehlikeli bir hareket olduğunu anlayacakmış kendisi de. Plovdiv'de irtibat sağlamanın olanaksız olduğunu anlayınca yeniden Sofya'ya dönüyor ve daha sağlam bir bağlantı istiyor. Bu kez her şey normal geçiyor. 7 Mart günü genç Openchev ile birlikte Nöbet Tepe'de Lupin Karolov'in sokağına iniyorlar. 21 numarada kendilerinin beklenildiği illegal basım evini kolayca buluyorlar. Basım evinin bulunduğu evin sahibi Grigori Genchev yalnızca tehlikeli tehdit eylemlerini bilmekle kalmayıp elinden geldiğince de bu eyleme yardımda bulunan bir kişi. Plovdiv'de demokratik görüşüyle bilindiği için ne yaparsa kuşku uyandırmıyormuş. Onun evindeki çalışma koşulları da Sofya'dakinden daha iyi değilmiş kuşkusuz. Yine soğuğa, havasızlığa, karanlığa katlanmak gerekiyormuş. Kaldı ki buranın durumu biraz daha ağırmış. Çünkü dışarı çıkmak olmuyormuş hiç. Yalnız geceleri dışarı çıkabiliyorlar, temiz hava alabiliyorlarmış. Genço Penchev, Kirço ile Dimitri Gripchev, Doncho, Robotnicheski, Vetnis'in İşçi Gazetesi'nin ikinci sayısını dizmeye başlıyorlar. Ardından Çerben Voin, Kızıl Er, gazetesinin ikinci sayısı ve 1 Mayıs'ın kutlanılmasına ilişkin BKP-MK'nin önergeleri basılıyor. Genç basımcılar burada da canla başla yaratıcı esin ve özveriyle çalışıyorlar. İllegal yayınların biçim düzenine önem veriyorlar. Örs ve Çekiç, Kızıl Er gibi logo klişelerinin yapımını bile başarıyorlar. Kuryeler aracılığıyla basılan gazete ve broşürler bütün ülke içinde dağılmaya başlayınca düşman yine telaşa düşmüş. Bir gün ev sahibinin karısı da rastlantı sonucu evlerinin mahzeninde ne gibi işlerin çevrildiğini anlayınca iyice korkmuş ve böylesi büyük bir tehlikeyi göze alamayacaklarını söylemiş. Genç evlerde sonu gelmeyen tartışmalar başlamış. Bir yandan karısının, bir yandan da korkunun etkisi altında kalan genç ev basım evinin kapatılmasını ısrarla istemiş. Parti Merkez Komitesi de böylece 1933 yılının Haziran'ında Nöbettepe eteklerindeki illegal basım evinin çalışmalarına son vermek zorunda kalmış. Dimitri Gripchev Sofya'ya dönüyor. Her iki basım evinde çalışma koşulları sağlık durumunu epeyce sarsmış görünüyor. Bedeni zaten zayıf. Şimdi hepten dermansız kalıyor. Neredeyse büsbütün yitmenin eşiğine geliyor. Genç dostunun görünümünden tedirgin olan Garvanski elinde ne kadar parası varsa ona veriyor ve Etropoli'ye gitmesini, Sasho Koferciye basın evine yeni bir sığınak bulununcaya dek orada kalmasını, dinlenmesini öğütlüyor. İki dost ileride bağlantılarının kesilmemesi dileğiyle görüşme yeri ve gününü saptayarak ayrılıyor. Dimitri doğduğu kente gidiyor. 4. Bölüm. Bu sırada Nikola Geşev, Merkez Komitesi Teknik Kolu'nun görevliler arasına provokatör sokmayı başarmıştı. Geşev, özellikle bu sanatın ustası bilinir. Devrimcilere karşı mücadelede payına düşen her türlü görevi fanatik ve çok bilmişçe bir manevi güçle yerine getiren, zekası da hiç küçümsenemeyecek bir kişi olarak tanınır. Sıradan hainliklerin tarihi basit ve utanç vericidir. Temelinde korku bulunur her zaman. Ama bu kez olay çok daha başka. Katya Tabakova polise kendisi geliyor. Hizmet etmeyi kendisi öneriyor. Bu kitap üzerinde çalışmalarım sırasında Katya Tabakova'nın hainlik eylemlerini açıklayan bir yığın belge ele geçirdim. Tabakova'nın polise ilettiği ihbarlar, Dragonov ve Geşev'e gönderdiği mektuplardı bunlar. İşte birkaçı. Gana ihbar ediyor. 25.7.1933. Bu ayın 19'unda BKP'nin kuryesi Gorno Oryahoitis'a gitti. Bavulunda Plovdiv'e götürdüğü malzemeden vardı. KP'nin kuryesi KP'nin teknik sorumlusuyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Yakında kurabileceğine inanıyor. Bundan önce de parasal durumumun kötü olduğunu size bildirmiştim. Ölen ablamın Raşitli çocuğuna bakmak zorundayım. 2-3 gün sonra çocuğu Varna'ya göndermem gerekiyor. Ya kendim gideceğim ya da buradan birisiyle oradaki birisine göndereceğim. Yakında yerine getireceğim görev için bana 4000 leva avans verilmesini rica ederim. Bu paranın bana verileceğine inandığımı size bildirmek zorundayım. Yine belirtiyorum ki durumum son derece kritik. Çalışmalarımı yalnızca para karşılığında yapabilirim. Gana ihbar ediyor. 22.08.1933. Fotoğrafta bana gösterilen kişi BKP MK'nin teknik sorumlusu Genco Pençev Denev'dir. İllegal basım evlerinin bütün elemanlarını o yönetiyor. Gana ihbar ediyor. 8.9.1933. Nişka sokağında 70 numarada Graf İgnatiyev Sokağı ile Çar Şişman Sokağı'nın köşesindeki Rus pazarı mağazasından satıcı Laura Cohen oturuyor. Laura'nın evinde Çar Şişman 70 açıklanan basım evimiyle ilgili aranan kişiler gizleniyor. Gana ihbar ediyor. 21.06.1934. Borcumu ödeyebilmek, çocuğu deniz kenarına gönderebilmek ve daha rahat çalışabilmek için cumartesi günü bana mutlaka 6.000 leva verilmesini istiyorum. Yoksa eve gidemeyeceğim. Nereden, hangi sokaktan geçsem karşıma bir alacaklı çıkıyor. Katya Tabakova'nın polise nasıl hizmet etmeye başladığını kendi ihbarlarından öğrenelim. Gana ihbar ediyor. 22.09.1937. 1932 yılının başlarında Obortişte Sokağı No 97'de oturuyordum. Aynı evdeki odalardan birinde üç erkek kalıyordu. Bunlardan birisi Ivan Petrov Marinchev'di. İlk yazın onların yanına biri geliyordu. Plovdivli Dimitr, Şeytanov adında bir kişi olduğunu öğrendim. Bu evde komşu olarak onlarla yakınlaştık ve ufak tefek yardımlarda bulunmaya başladık birbirimize. Daha o sırada hasta kuzenimi tedavi etmekle uğraştığım için dertlerimi onlarla da paylaşmaya başlamıştım. Şeytanov çeşitli nedenler bularak benim yanıma geliyor ve genel konular üzerinde konuşuyorduk. Giderek çok yakınlaştık ve Şeytanov bana hasta yeğenimi rahatça tedavi ettirmemi sağlayacak parası bol bir iş teklif etti. Yapacağım iş de kentten kente gezip bazı şeyler dağıtmaktan ibaretmiş. Bununla benim gibi sefalet çeken kişilere yardımda bulunacakmışım. Daha bir yığın sözler söyleyerek teklif edilen görevin nasıl yerine getirileceğini açıkladı bana. O zamanlar BKP hakkında gazetelerden edindiğim bilgilerden başka bir şey bilmiyordum. Politika ile uğraşmamıştım hiçbir zaman. Ama içimde derin bir vatan sevgisi, vatan borcu diye bir duygu vardı. Halkımızın yürüttüğü mücadeleler üstüne kitaplar okumayı seviyordum. Bansko ve Mihino'ya Kurtuluşu Savaşı'ndan katılan yakınlarından da düşmanın eylemlerini kolaylaştıran iç düşmanlar hakkında çok öyküler dinlemiştim. Tüm bunlar beni derin derin düşünmeye zorladı ve yapılan teklifi hükümet organlarına bildirmeyi doğru buldum. İçişleri Bakanlığı'na gittim ve her şeyi olduğu gibi yazdım. Teklifi kabul etmemi öğütlediler. İşte böyle başladım. İşe başlayışımın nedenleri bunlardı. İşe başlaması belki de böyle olmuştu ama nedenleri konusunda okurum başka düşünceye varacağını sanıyorum. Taktik hareket ediyordum diye devam ediyor Tabakova. Geçmişi eleştirirken, geçmişin yanlışlarını belirtirken kendimi de yeriyordum ki bununla sempatilerini kazanmış oluyordum. Sonra da yakınmaya başlıyor. Mutsuz bir rastlantı beni normal yaşantımdan koparmışken daha ikinci aydan sonra maaşımı düşürmeye acele ettiniz. G'nin, Gana, verdiği ihbara göre yaptığınız açıklamadan sonra saptanan aynı maaşı indirdiniz. Hiçbir zaman hak etmediğim bir parayı isteyemem. Ama ben basım evleri açığa çıkarılırken verilen ödülü almadım. Hizmetimi yaparken gerekli parayı sizden almadım. Ne harcadımsa kendi cebimden harcadım ve başardım da görevlerimi yerine getirmeyi. İşimi beni terk etmeyeceğinize, yardımsız bırakmayacağınıza derin bir inançla yaptım. Hasta yeğenimi tedavi ettirirken bana bir yardımda bulunmanızı istedim, bir şey yapmadınız. Çocuk şimdi benim yanımda ve ikimiz bir aydan beri açlık çekiyoruz. 7 basım evinin ortaya çıkarılmasından sonra sizden ödül olarak para istediysem bunu hak ettiğim için bir köşeye birkaç leva saklayarak sizden para almayacağım günlerimi garantilemek için istemiştim. Çünkü gizli bir yardımcı ancak birkaç yıl hizmette bulunabilir. Ondan sonra durumu zorlaşır. Oysa bana müdür de başka şefler de işten kopmuş olsam bile unutulmayacağımı, bana uygun kimsenin sezinlemeyeceği, İyi maaşlı bir iş bulununcaya kadar yardım edileceğini bildiriyorlardı. Birine de ikincisine de razı geliyorum. Bir şey geçmedi elime. Geçeceğine de inanmamaya başladım. Size her gün gelip yalvarmak ve sizinle bağlantımı açığa vurmak, düşmanın eline düşmek demektir. Açlık çekmeyi ve bir başka hastalıktan ölmeyi yeğliyorum ama böyle ölmek istemiyorum. Bu kişinin iyi dileklerini öldürmeyin. Bu kişi hizmetini kinden ya da umutsuzluktan ötürü yapmayan ve ileride de size yararlı olabilecek bir kişidir. Bay Geşev, benden nasıl çalıştığıma ilişkin bir açıklama istemiştiniz. Yazdıklarım sizin için yeterli midir bilmem. Her türlü yorum fazla. Katya Tabakova Geşev'e 7 basım evinin iznini vermiş. Bunca arkadaşı hapse ya da kurşuna dizilmeye göndermiş bir kadın. Ama melek kılığına bürünmüş bir provokatör olarak onun iç yüzünü açıklayan bir söylevi var. 1944 yılının Aralık ayında Damian Belçevi ile yandaşların savaş suçlularını halk mahkemesinin cezasından kurtarmaya çalışırken başvurdukları 4 numaralı Balkanlar Kurulu kararı ile ilgili Slivenegard yapılan mitinginde söylemiş. Olduğu gibi aktarıyorum. Kadın ve erkek arkadaşlar, yine burada bu meydanda değerli kurbanlarımızın mezarı önünde toplanmış bulunuyoruz. Bu kez onların yasını tutmak için değil, Bulgar halkının katillerini yargılayacak halk mahkemesinin gecikmesini protesto etmek için toplandık. Son günlerde 4 numaralı Bakanlar Kurulu kararı bizi heyecanlandırdı ve Smetna Sarayı'ndan Vatan Cephesi hükümetinin halk yığınlarına dayanan programını bildirenlere karşı haklı bir hoşnutsuzluk ve nefret duygusuyla doldurdu. Oysa bize bu programı yerine getireceklerine söz vermişler, ülkemizin her köşesinde onurla düşünen her Bulgar tarafından onaylanmış, hepimizin yardım etmeye hazır olduğunu görmüşlerdi. Sözü geçen Bakanlar Kurulu kararına göre Vatan Cephesi hükümetinin hapse attığı generalden sıra erine dek her ordu görevlisi nasıl bir ilkeye dayanarak tam bilmiyorum pişman olduğunu söyler ve cepheye giderse günahını ödemiş olacaktır. Kadın ve erkek arkadaşlar, bizim şanlı halk ordumuz, bizim çile çekmiş partizanlarımız eşit olmayan bir savaştan sağ çıkarak ne ev, ne çoluk çocuk, ne ana baba görerek elinde makine tüfeklerle cepheye koştular. Ve komutanlarının, siyasi komutanlarının ustaca yönetimi altında savaş cephesinde zafer üstüne zafer kazandılar. Dağ ve ovalarımızı halk evlatlarının kanına boyayan, suçsuz kardeşlerimizi, ana ve babalarımızı kesen, düne kadar şanlı partizan kızlarımızın namusuyla oynayan, halk savaşçılarımızın evlerini ateşe vererek talan edenlere bu 4 numaralı kararname hapishanelerin kapılarını açsın mı bugün? Bu katillerin bizim kahramanlarımızla omuz omuza düne kadar hizmetlerinde bulundukları düşmanımız Almanlara, Hitlerci bozuntusu birliklere karşı savaş yürütmesine izin versin mi bugün? Onlar ki olanak verilirse genel düşmana hizmet etmeye bugün de hazırdılar. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Halk ordumuza bu hakareti yaptıracak mıyız? Bugün oğullarımızın dudaklarında gülümsemeyle öldükleri savaş meydanları onurun savaş meydanıdır. Orada yalnız bizim onurlu evlatlarımız ölecektir. Göğüslerinde kahramanlık madalyalarıyla halkların özgürlüğü uğruna savaşta şerefleri yerine getirmiş bir görevin madalyalarıyla biz yalnız onları karşılamak istiyoruz. Katilleri yargılayacak halk mahkemesi bizim yiğit halk erlerimizi daha da kanatlandıracak ve onlar daha da parlak zaferlere ulaşacaklardır. İşte bunun için 4. kararnamenin kaldırılmasını istemeliyiz. Halk katillerinin yargılanması verdiğimiz kurbanların öcünü almak değil, canavarın tamamıyla öldürülmesine doğru bir adım. Vatan Cephesi hükümetinde birlik halka verilen sözden sapmamak demektir. Cephe gerisinden cephede dövüşen şanlı kahramanlarımıza selam. Katillerden hiçbirinin onların yanına yaklaşmasına izin vermeyeceğimize törenle ant içiyoruz. Kahrolsun 4. kararname. Kahrolsun faşizm, halka özgürlük. 3. ulusal yıkımımıza sebep olan suçluların tümüne halk mahkemesi. Bugüne dek anlayamadığım bu kadını Geşev'e götüren neydi acaba? Onun hainliği birçok sadık yurtseverin, devrimcinin canına kıydı. Bunca insanın acı çekmesine neden oldu. Belki de işin içinde özel ve açıklanamayacak duygular, patolojik bir ruh hali ya da cinnet derecesinde bir para hırsı var. Ne olursa olsun 1932 yılından sonra Tabakova polisine hizmet etti ve kıskanılacak bir serin kanlılık ve ikiyüzlülükle aynı zamanda partinin hizmetinde bulundu. Polis adı Gana, bizim arkadaşlarsa ona kara kız diyorlarmış çünkü çok esmermiş. Tabakova çok kişiyle bağlantı kurmuş, pek çok kişi tanımış ve Sofya illegal basım evlerinin yerlerini öğrenebilmişti. Her tanıştığı yeni kişi ve konuşmalardan öğrendiği her şey hakkında şahsen Geşev'e bilgi veriyormuş. Karşılığında da para alıyormuş kuşkusuz. Ondan aldıkları bilgilere dayanarak gizli ajanlar Merkez Komitesi kuryelerinin peşine düşüyor, pek çok evi gözaltına alıyormuş. Biraz gecikmiş olsalar, Prudensko-Platinice semtinde Slaskove Sokağı'nın 34 numaralı evindeki basım evinde böyle ortaya çıkarmıştı polis. Geşev tutuklamaya başlıyor. 18 Ağustos'ta Podiensky-Pletnişke'ye baskı yapıyor polis. Basım evinin bulunduğu odaya varıyor. Basım evi bu sırada parti tarafından ortadan kaldırılmış bulunuyor. Ama polis taşraya gönderilmek üzere hazırlanan 4 çuval illegal gazete ve broşürü buluyor. Genç Openchev'i tutukluyor. O gece saat 9.30 sıralarında Nikola Stenev, Kostanev, Hacı Dimitr semtinde bulunan Çereşova Topçe Sokağı'nda 9. Polis Karakolu'ndan denetim jandarma çavuşu tarafından yakalanmıştır diye okuyoruz 19 Ağustos 1933 günlü polis belgesinde. Kostadinov, Peslav'ın Vrbitsa köyündendir, şofördür, bavulla illegal materyal dağıtıyormuş. Gana'nın ihbar ettiği 4 kişiden biridir. İllegal gazete ve broşürleri Lom'a götürmesi gerekiyormuş. Sabahleyin şubeye getirilen aynı kişi bavulu kimden aldığını gösteremedi. Dün gece saat 10 sıralarında ajanlar odaya gelen boz pantolonluyu göstererek tutuklamışlar. Bu sabah soruşturmada adının Genco Penchev Denev olduğu söylendi. O günlerde Dimitr bir şeyin farkında değilmiş. Genco Penchev'in tutuklandığını ona kimse söylememiş ve Geşev'in kendisinin de peşine düşebileceğini aklından geçiriyormuş. 26 Ağustos 1933'te Geşev'in emriyle polis Mitko'nun Etropole'deki evine baskın yapıyor. İllegal gazete ve broşür buluyor ve bu belgesel kanıtlarla birlikte onu da alıp götürüyor. Dimitr Gripchev ömründe ilk kez Geşev'in eline düşüyor. Bütün kanıtlar apaçık ortada da bulunsa her şeyi inkar etmek çaresine başvuruyor. Sorgular gaddarca yapılıyor. Dimitr gerçeğe yakın düzmeceler kurarak polisi yanlış yola yönetmeye çalışıyor. Anılarında şöyle yazıyor Dimitr. Plovdiv'e gitmemle ilgili oturduğum odaya Sofya'daki illegal basım evine dönmeden önce vermem gereken adres kartları üzerinde veriler yazılıydı. Plovdiv'e gittiğim belirtilmişti üzerlerine. Bunun dışında Plovdiv'e ilk gittiğimde bağlantı sağlayamadığım zaman otelde adres kartı bırakmıştım. Sorgu sırasında polis bu kanıtlardan yararlanıyordu. Rodoplarda bulunan bir sığınağa gittiğim ama gözlerim bağlı olarak götürüldüğüm için yerini bilmediğim gibi daha bir dizi ifade vermeme bunlar neden olmuştu. Bunlara Draganov inanmıştı ama Geşev inanmadı. 7 gün sonra Dimitr Gripchev'in durumu daha da güçleşiyor. Yanına 4 ajan daha alarak Plovdiv'e giden Geşev, yerel polisin yardımıyla parti basım evinin sığınağını aramaya başlıyor. Amacı Dimitr'la Genco Penchev'in çalıştıkları makineyi de bulmak. 6 gün hemen bütün Plovdiv'i arayıp taradıktan sonra Geşev'in çabaları başarıyla sonuçlanıyor. Plovdiv'den döndükten sonra yazdığı raporda kendi hizmetini olağanüstü bir önemle belirtiyor Geşev. Basım evinin açığa çıkarılması özel olarak şubeden giden grubun başarısıdır. İl polis müfettişi zaman zaman bizim yaptığımız açıklamalarla ilgileniyordu. Müfettişliğin ajanları basım evinin açığa çıkarılmasına hemen hemen hiç katılmadılar. Gripchev polis müdürlüğünün 12 Eylül 1933'e kadar kalıyor. Bundan sonra Genco Penchev ile birlikte Sofya Merkez Hapishanesi'ne gönderiliyor. Polis müdürlüğünün hapishaneye gönderdiği mektupta Dimitr Gripchev'in yasa dışı BKP aktif üyelerinden biri olduğu, teknik mürettip olarak Sofya ve Plovdiv ile legal basım evlerinde çalıştığı yazılıdır. Bütün siyasi mahpusların bir arada tutulduğu koğuş hapishane hastanesine bitişikmiş. Dimitr ve arkadaşlarını mahpuslar yürekten bir sıcaklıkla karşılamışlar. Polis müdürlüğünde geçirdikleri cehennem azabından sonra bu sıcaklık biraz canlandırmış onları. herkesin içtenlikle Gripcho dediği Dimitar'ın uysal karakteri ona hemen siyasi mahpusların dostluğunu kazandırmıştı diye yazıyor genç o pençev. Herkesin seve seve konuşmak istediği bir arkadaştı. Şakalaşmayı ve yatağın bir kenarına ilişerek Bulgar ve Sovyet şarkılarını söylemeyi çok severdi. Çok geçmedi, duruşmalara hazırlanmaya başladık. Bana partinin, ona da Komsomol'un siyasi çizgisini açıklamak ödevi verildi. Ne var ki polis duruşmaların başlayacağı günü belirtmekte acele etmiyor. Gerçi Geşev'in elinde birçok komünist basımcı, kurye ve örgütçü var. Ama Saşo Koforçiyev basım evinin genel merkezi daha ortaya çıkarılmamış, genel örgütçüler ele geçirilmemişti. Geşev tümünü yakalamak, bundan sonra da büyük bir mahkeme düzenlemek istiyor. Tutuklananlar bu yüzden 6 ay soruşturma döneminde kalıyorlar. En sonunda duruşma günü olarak 16 Ocak 1934 saptanıyor. Sanık Dimitar Gripchev ile Genco Pençev'i devleti koruma yasasının 6. maddesi uyarınca suçluyorlar. Sanıklar duruşma sırasında cesurca bir tutum takınıyor, poliste verdikleri ifadelerin gaddarca işkenceler sonucu alındığını belirtiyorlar. Geşev, savcı tanığı olarak salona çağrıldığında bütün siyasi mahpuslar tek vücut gibi ayağa kalkarak "Cellatlar dışarı, katiller dışarı!" diye bağırıyorlar. Sanıklar baş eğmez tutumlarından dolayı duruşmaların sonuna dek mahkeme salonundan uzaklaştırılıyorlar. Avukatlar da bunu protesto ederek salonu terk ediyor. Komedinin bu kadarı yönetici çevrelere yetmiyor. Onun ikinci perdesini Plovdiv'de oynatmayı kararlaştırıyorlar. Önceden alınan sıkı önlemlere, açlık ve işkencelere karşın sanıklar burada da öz saygıyla ve mertçe davranarak duruşma salonunu tribüne çevirmeyi başarıyorlar. Genco Pençev'in anılarında okuyoruz. Duruşmalar bitmiş, mahkeme başkanı hükümleri okumaya başlamıştı. Tam o anda hepimiz enternasyoneli söylemeye başladık. Yargıçlar şaşırdılar ve biz marşı bitirene dek ayakta durdular, bizi dinlediler. Elbette ki marşımız salonda bulunan ajan ve askeri kişiler tarafından vahşice haykırışlar ve başımızda bekleyen jandarmaların tüfek dipçikleriyle karşılandı. Hepimiz verilen görevi onurumuzla yerine getirmiş olmaktan mutluyduk. Partinin davayla ilgili önerisi yerine getirilmişti. Gripchev hükmü telaşa kapılmadan karşılıyor. Sofya'da da Plovdiv'de de yargıçlara şu sözleri söylüyor. Bize verdiğiniz ağır cezalardan yılmıyoruz. Çünkü biz değil, o yılları siz geçireceksiniz hapiste. Dimitar ergin olmadığı için 5 yıl ağır hapis cezası giyiyor ve öteki sanıklarla birlikte Sofya Merkez Hapishanesi'ne gönderiliyor. Şu var ki Geşev hala zafer kazanmış saymıyormuş kendini. Bu ne de olsa yarıda kalmış bir işmiş onun için. Oysa işlerini çok seyrek hallerde yarıda bırakan bir kişi Geşev. Komünistlere karşı derin kiniyle birleşen bencillik tutkusu rahat vermiyormuş ona bir türlü. Katya Tobaka, uğursuz Gana, onu yeniden bir takım izlerin peşine sürüklemiş. Hainliği bizim arkadaşlardan hala gizli kaldığı için Katya Tobaka, Sofya Partisi İl Komitesi teknik sorumlusu görevine kadar yükselmeyi başarmış. Kadının bundan sonraki kurbanları rahatlatmış Geşev'i. Bunlar Neso Garvanski ile Andrei Yurikov'muş. 15 Haziran 1934 günü İskır Garı'nın yanındaki demiryol köprüsü üzerinde Geşev'in kendisinin yönettiği gizli ajanlar Dimitar'ın savaş arkadaşı ve ilk öğretmeni Netso Garvanski'yi tutukluyor. Andrei Yurikov'u da ağır yaralıyorlar. Partinin sadık oğlu, yiğit devrimci, yaşamlarını destanlaştıran kişilerden biri Andrei Yurikov ölüyor. Netso Garvanski'yi ele geçirdiğinden hoşnut olan Geşev, Dimitar ve Genco Pençev'in tutuklanmasından sonra çalışmalarını sürdüren Saşo Goforçiyev'in basım evini açığa çıkaracağını umuyormuş. Ne var ki Garvanski şaşırtıcı derecede cesur davranarak bu kez de umudunu suya düşürmüş Geşev'in. Ancak eline ansızın geçen bir belge, Mara Buneva mahallesinde bir ay önce ortaya çıkarılan gençlik basım evinden işçilerin sorguya çekildiği tutanak Geşev'i doğru ize yöneltmiş. Tutuklanan Todor Kameyev Mledov, Saşo Koferciyev basım evi konusunda şu sözleri söylemiş. Yaşlılar diyorlardı ki, genç kadın yaşlı kadına çok yakın oturuyor. Yakın bir zamanda başka yere taşınmalıdır. Geşev'e göre şu demekmiş bu. Partililer diyorlar ki Komsomol'un basım evi Saşo Kosorciyev basım evine çok yakın bulunuyor. Komsomol'un ki ortaya çıkarıldığı zaman ötekinin yeri de polis tarafından öğrenilebilir. Bu yüzden Saşo Kosorciyev basım evi ortadan başka yere nakledilmelidir. İşte buna dayanarak Geşev Mara Buneva mahallesinde bulunan kuşkulu kişilerin evlerini aramaya başlamış. Peter Dmitriev Antonov'un evini böyle bulmuşlar. Eve girerek aramayı başlattım diye yazıyor Geşev. Peter Dimitrov Antonov odasında yoktu. Ev sahibi bana yalnız adres kartını verebildi ve aynı zamanda kiracısının bir süredir odasına gelmediğini söyledi. Ev sahibi Ivan Dimo Kolev'in bu açıklamasından sonra daha dikkatlice arama taramaya geçtim. Mahzendeki beton duvarlarından birinin merdiven yanındakinin daha koyu çimento ile sıvanmış olduğu dikkatimi çekti. Sıvayı kazıdım. Elektrik teli borusu çıktı ortaya. İşte bu, yeraltı sığınağının kapısını gösteriyordu. Merdiven basamaklarını kırdıktan sonra kapı meydana çıktı. Kapının arkasında Saşo Kosorciyev ve basım evi bulunuyordu. Bunları 37-1934 tarihli arama tutanağında ayrıntılarıyla yazmıştım. Çember kapanıyor. Dimitri'nin öylesine heyecanlı yaşamıyla bağlı olduğu Saşo Kosorciyev illegal parti basım evi bundan sonra yoktu artık. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 45.